Ayrım 17.
Anarşinin kaynağı okullar. 12 Eylül yöneticileri için anarşinin kaynaklarından biri üniversiteler ve okullardı. Anarşinin kökünün kazınması için okullar mutlaka zapturapt altına alınmalıydı. Bunun için de önce temizlik yapılmalıydı. 1253 üniversite hocası ve 3854 öğretmen işten çıkarıldı. Bunların %95'i sol görüşlüydü. Daha sonra bu görevlere atanacaklar MIT ve emniyetin güvenlik soruşturmalarıyla işe alındı. Öğrencilerden anarşi ve teröre bulaştığı varsayılanlar sık sık gözaltına alınıyor. Okullar sıkı bir denetim altında tutuluyordu. Anarşiye katıldığı varsayılan öğrencilerin okullardan kayıtları siliniyordu. Sonra üniversitelerin de başı bozukluğuna bir son verilmesine karar verildi. Yüksek Öğretim Kurulu yani YÖK kuruldu. Evren, neden ele aldık? Üniversitelerin hali malumdu. Üniversiteler özelliklerine kavuşmuş. Hiç kimse karışamıyor, ayrı bir devlet. Hatta üniversitenin içine polis de giremiyor. Her üniversitede olay çıkar ve tabancasını sıranın üzerine koyup da hocasından, öğretim görevlisinden notu zorla alanları bilirim. Teröristlerin yetiştirildiği birer yuva haline geldi üniversiteler. Öyleyse bunların bir disiplin altına alınması gerekiyordu. Öğretim üyelerinin terfisinden uygulanacak derslere kadar her şey İhsan Doğramacı'nın başkanlığını yaptığı YÖK'e bağlandı. Doğramacı, YÖK Başkanı. Cumartesi günüydü ve konsey üyeleri sivil giyinmişlerdi. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki sistemleri şemalarla gelenleri anlattım. Sabahtan akşama kadar. Türkiye'nin bir taraftan araştırmalarda bu kadar geri kalması, bir taraftan genç nüfusumuzun ancak %6.3'ü üniversiteye devam etmesi, üniversiteler açılıyor. Ama üniversiteler kararı biz veririz, bu kadar öğrenci alırız diyor. Bu herhalde ülke için hayırlı bir şey değil. Kafayı arı kovanına sokmak gibi bir olay olduğunu da biliyordum. Fakat yaptık. Şuna inanıyorum ki büyük bir gelişme, büyük bir atılım oldu. YÖK'ün aldığı ilk kararlardan biri üniversitelere Atatürk ilkeleri ve inkılapları dersini koymak oldu. Üniversite öğrencileri tıpkı ortaokul öğrencileri gibi spor dersi yapmak zorundaydı. Kılık kıyafet de yönetmeliğe bağlanmıştı. Erkek öğrencilerin bıyığı dudağının altına sarkmayacak, saçları uzun olmayacaktı. Başörtülü kız öğrencilerin ya da aşırı makyajcıların fakültelere girişi yasaklanacaktı. Ardı ardına yeni üniversiteler açıldı. Üniversite yönetimleri Kenan Evren ve konsey üyelerine Fahri Doktora ünvanı vererek yönetime olan bağlılıklarını ortaya koyuyordu. Liselerde ise yoğun bir 12 Eylül kampanyası vardı. Ders kitapları yeniden yazılmaya başlandı. Bu dönemde subaylar tarafından ülke genelinde binlerce konferans verildi. 12 Eylül'ün gerekçeleri anlatıldı. Sonra bir adım daha ileri gidildi. Okulların açılış törenlerinde öğretmenlerin yeni yıl mesajları bile sıkı yönetim komutanlığı tarafından yazıldı. Örneğin Adana, Mersin, Antep, Maraş, Hatay ve Adıyaman sıkı yönetim komutanlığının hazırladığı okulların açılış konuşması şöyleydi. Şöyle bir söz vardır. Düzgün bir kıyafet iyi bir takdim ve kartvizittir. Gençlerimizin şahsına yakışan, okuluyla bağdaşan kıyafet ve şekille kendilerinin kişiliğini topluma kabul ettirecektir. Bu bildiri 5252 öğretmen tarafından aynı saatte bölgedeki bütün okullara okundu. Bu Cumhuriyet tarihinde ilk kez oluyordu. 12 Eylül'ün çimentosu din. 12 Eylül yönetiminin belki de en çok tartışılan uygulamalarından biri de Kenan Evren'in Erzurum'da yaptığı açıklama oldu. 12 Eylül yönetimi İslam'ı toplumda birleştirici bir unsur olarak kullanmayı amaçlıyordu. Evren, 23 Temmuz 1981 Erzurum konuşması. Artık yeni aldığımız bir kararla ilk ve ortaokullarla liselere mecburi din dersi konulacaktır. Bu karar o günün şartlarında garipsenmişti. Zira Milli Eğitim Kanunu değiştirilmiş, eğitimin Atatürk milliyetçiliği çizgisinde yapılacağı bir kanun haline getirilmişti. Oysa Atatürk'ün milli eğitim politikasında zorunlu din dersi yoktu. Evren, din dersini niye koydunuz? Onu da izah edeyim. Bir kere din dersi değil ismi. Ahlak bilgisi ve din kültürü dersi. Yani dinimiz hakkında, dinler hakkında bu okullardan çıkan çocuklar bilgi sahibi olsunlar istedik. Ayrıca bir insan hiç olmaz iki rekat namaz kılmasını bilmeli. Cenazeye gittiği zaman cenaze namazını kılmasını bilmeli. Din derslerinin zorunlu hale getirilmesi kimilerine göre sonraki yıllarda Türkiye'de irticanın hortlamasının ve büyümesinin nedeniydi. Evren mitinglerde ayetler okuyor, politikaya karşı İslam'ı, toplumu birleştirecek bir çimento gibi kullanmaya çalışıyordu. Evren, dinsiz millet olmaz, işte Sovyet Rusya böyleydi. Ne hale geldi gördük. Onu inandırmak için hadis okudum. Peki niye hadis okudum? Çünkü o dini şeye inanmış. Ben onu yıkmak için onun silahıyla mukabele ettim. Ülkede Kürt-Türk, Sünni-Alevi ayrımının dinin birleştirici rolüyle aşılacağı öngörülüyordu. Muhafazakar bir toplum modeli yaratıldığında solda güçsüzleşecekti. Senaryo buydu. Oysa bu yöntemi tehlikeli bulan komutanlar da vardı. Nevzat Bölügiray, Genelkurmay Sıkı Yönetim Koordinasyon Başkanı. Siz bir devletin başına tarikatçıları getirirseniz, o devletin daha laik, demokratik, hukuk düzeninden nasıl umutlu olabilirsiniz ki? Ve bugünkü irtica 1983'te Özal yönetiminin iş başına gelmesiyle doruk noktalarına ulaşmıştır. Bunda da hata 12 Eylül yönetiminin. Taha Akyol, gazeteci. Türkiye'deki bir dini yükselişin sebebi 12 Eylül değildir. 12 Eylül olmasaydı da olacaktı. Türkiye'deki mevcut dinin yükselişin sebebi bir dünya şartları ile ilgilidir. İkincisi de Türkiye'nin kendine özgü sebepleridir. O da varoşlardaki çok büyük kentleşmenin meydana getirdiği kültür şoklarıdır. Bu kültür şoklarında 12 Eylül döneminde sayıları hızla artan İmam Hatip liseleri ve Kur'an kurslarının da payı vardı. İşçi işveren uyumu sağlanıyor. Yurt dışında yaşanan bir başka kriz ise çabuk aşıldı. 12 Eylül yönetimi iş başına gelir gelmez bütün dernekleri kapatmıştı. Kapatılan 24 bin dernek arasında Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği de vardı. Oysa dernek üyeleri Washington'da lobi faaliyetleri yapmaya gidecekti. Komutanlar TÜSİAD'ı açmaya karar verdi. Görevleri 12 Eylül müdahalesini Amerikalı iş çevrelerine ve kongre üyelerine anlatmaktı. TÜSİAD 12 Eylül'den sonra açılan ilk dernek oldu. 12 Eylül yönetiminin çalışma hayatına ilişkin ilk kararı iş çevrelerinde memnuniyet yarattı. İş adamları 12 Eylül yönetiminden memnundu. Bu memnuniyeti Türkiye İşverenler Sendikası Başkanı Halit Narin işçilerle yaptığı pazarlık sırasında şöyle ifade ediyordu. Halit Narin, Türkiye İşverenler Sendikası Başkanı. 1980'den evvel çıkan 20 sene zarfında tüm kanunlar işveren aleyhine çıkmıştır. Bizim parlamento nedense o zamanlar sadece işveren aleyhine çıkan, işçi lehine çıkan konularla meşgul olurdu. Ve biz de 80'den sonra bundan sonraki sistemin daha dengeli olacağı inancıyla 20 senedir onlar rahatladı, bundan sonra biz rahatlayacağız manasında bir şey söyledik. Biz de biraz daha fazla lehimizde olduğunu söylemek doğrudur. 12 Eylül öncesinde işçi sendikaları ise adeta ikiye bölünmüştü. İşçiler özel sektörde, devrimci işçi sendikaları yani DİSK'e, kamu sektöründe ise Türk İş'e üyeydi. Komutanlar Türk İş'le uzlaştılar. 12 Eylül yönetiminde açık olan tek işçi konfederasyonu Türk İş'i oldu hatta. Türk İş'in genel sekreteri Sadık Şide de ulusu hükümetinin Çalışma Bakanlığı görevini üstlendi. DİSK yöneticilerinin ise tamamı tutuklandı. 12 Eylül yönetiminin en çok çekindiği bu örgütün bütün mal varlığına el kondu. 12 Eylül yönetiminin iş başına geldikten sonraki ikinci önemli kararı maaşlara yapılan %70'lik zam ve işçi çıkarma yasağı oldu. Komutanlar çalışanların gönlünü alıyordu. Ardından alınan başka bir kararla sendikaların toplu sözleşme yetkisi Yüksek Hakem Kurulu'na bırakıldı. Grevin yasak olduğu bu dönemde işçiler ve işverenler pazarlıklarını burada yapmak zorundaydı. Bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına bağış kampanyaları açıldı. Trilyonlarca lira toplandı. İş çevrelerinde gönüllü olan bağışlar çalışanlar açısından zorunluydu. Türk Kara Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfının 20 Kasım 1980 tarihli isteği üzerine çalışanların maaşlarının %1'i vakfa bağış olarak kesiliyordu. Memurlarsa 1402 sayılı sıkı yönetim kanunuyla tanıştı. Sol ve sağ görüşlü olduğundan şüphelenilenler bu kanuna dayanılarak işten çıkarıldı. Kenan Evren, Bakanlar Kurulu Odası'nda bütün müsteşarlar toplansın, ben onlara direktif vereceğim dedim. Gittim. Başbakanlık müsteşarı ve diğer bakanların müsteşarları toplandılar. Onlara verdiğim direktif şu oldu. Bakanlıklarda aşırı sağ, aşırı sol tarafından parsellenmiş bazı yörelerdeki kişiler varsa bunların işine son vereceksiniz. Emir açıktı. Bu dönemde 30 bin memurun görevine son verildi. 7233'ü bölgelerin dışına sürüldü. Memurlar fişleniyordu. kamu kuruluşlarına çalışanların fotoğraflarından oluşan albüm zorunluluğu getirildi. İhbarcılar teşvik ediliyordu. Meclisin alt katında kurulan Müracaatlar ve Şikayetler Dairesi'ne tam 20.921 ihbar yapıldı. Bu ihbarlar sonucunda 18.525 kamu görevlisi soruşturmaya uğradı. Muhbirler bizzat Başbakan Bülent Ulusu'nun 26 Kasım 1982 tarihli 100 sayılı genelgesiyle koruma altına alınmıştı. Devlet kurumları içinde yapılan en köklü değişiklik Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumu'nda yaşandı. Atatürk'ün kurduğu bu iki kuruluş da kapatıldı. Evren, bunları fena mı ettik? Bir başa bağladık ve başbakana bağladık. Çünkü düşündük dil ve tarih devletin işidir, bir derneğin işi olamaz. Tarihi bir kişi de yazar ama bir de devletin arşivlerinden yararlanarak bir de o kurul yazar. O kötü maksatlı kişilerin eline geçmişse ne olacak o dernek? Atatürk yok ki başında. 12 Eylül'ün bir başka yeniliği ise çalışma günleriyle ilgili oldu. 1 Mayıs, 27 Mayıs gibi geçmişte tatil ilan edilen günlerde de çalışılmasına karar verildi. 23 Nisan tatili de kaldırıldı. Ancak sonraki yıllarda bu uygulamadan vazgeçildi. Tarih yeniden yazılıyordu. 1981 Atatürk'ün doğumunun 100. yılıydı. Komutanlar bu fırsatı dev bir kutlama törenine dönüştürdüler. Solculuk ve sağcılık gibi siyasi bölünmelere karşı Atatürkçülük kampanyasıyla toplumu birleştirebileceklerini düşünüyorlardı. 100. yıl etkinlikleri kimi zaman şaşırtıcı bir şekle bürünüyordu. Örneğin Atatürk'ün Sivas Kongresi'nde Kurtuluş Savaşı için yaptığı en küçük kıvılcımlardan büyük yangınlar çıkar sözü itfaiyelerin duvarlarını süslemeye başladı. Tıp fakültelerinde Atatürk'ün tedavisinde kullanılan tıbbi aletler sergisi açılıyordu. Evren, devlet başkanı, belki şu olmuştur, yani bir şeyi çok söylerseniz gına getirir. Ama ben ona dikkat etmeye çalıştım. Gına getirtmeyeceksiniz bir şeyden. 12 Eylül yönetimi sisteme çeki düzen verme iddiasındaydı. Yepyeni bir devlet mekanizması oluşturmaya çalıştı. Eğitim, kültür, çalışma hayatında pek çok değişiklik yapıldı. Ancak 12 Eylül'ün asıl amacı o yılların moda değişiyle anarşinin durdurulmasıydı. Halkın 12 Eylül'e destek vermesinin ardında da bu yatıyordu. Askerler anarşinin kökünün kazınması için o güne kadar hiç yaşanmadık sertlikte kararlar aldılar. Sonraki yıllarda 12 Eylül döneminin en çok iz bırakan uygulamaları da işte o önlemler oldu. Avrupa'ya mülteci akını. 12 Eylül müdahalesinden sonra ülkede adeta bir insan avı başladı. Sağ ve sol örgütlerle ilişkisi olduğu düşünülen herkes fişleniyordu. Bir şüpheliği gözaltılar, soruşturmalar, işten çıkarmalar, işkence iddiaları ve aylar, hatta yıllar süren sorgusuz cezaevi günleri bekliyordu. İşte bu dönemde Türkiye dışına büyük bir göç dalgası yaşandı. Tam 30 bin kişi Avrupa ülkelerine sığınma talebiyle başvurdu. Sığınmacılar Türkiye'den kaçmak için her yolu deniyordu. Dev genç lideri Bülent Uluer ve arkadaşının yöntemleri ise biraz garipti. Pipo içerek kendilerine yabancı süsü vermeyi denemişlerdi. Bülent Uluer, İstanbul Dev Genç Başkanı, "Tam şeye doğru gidiyoruz. Gümrüğe yerleri süpüren birisi var." Karısı bağırdı. "Ahmet, buraya gelsene lan," diye. "Ulan," dedik, "bu pipo numarası yemez. Çıkartalım ağzımızdan." "Çöpçü bile pipo içiyor Almanya'da. Yani şey, gümrük kapısına geldik." Kaçaklar Türkiye'den sahte pasaport elde etmişlerdi. Alman polisine pasaportların sahte olduğunu, iltica etmek istediklerini söylediler. Ancak polis inanmıyordu. Bülent Uluer, "Alman polisi iddia ediyor bu pasaport sahte değil." "Yahu," dedik, "iddia ediyoruz sahte." "Hayır," dedi, "değil. Nasıl sağlam yapmışsa pasaportu." Türkiye'den kaçışın adı mültecilik olmuştu. Almanya siyasi sığınma isteyenlerin %90'ının Türkiye'den geldiğini açıkladı. Aynı dönemde tam 300 bin kişiye ise sakıncalı oldukları gerekçesiyle pasaport verilmedi. Pasaport verilmeyenler arasında 70 yaşındaki halk müziği sanatçısı Ruhi Su da vardı. Ruhi Su'nun türküleri yasaktı. Radyoda program yapması yasaktı, konsere çıkması yasaktı, ders vermesi yasaktı, yurt dışına çıkması da yasaktı, pasaport verilmiyordu. İstanbul'da bir dostluk gecesi yapılacaktı. Sıkı yönetime bildirilmeden programa Ruhi Su da davet edildi. Zeynep Oral, gazeteci, Ruhi Su sahnenin ucunda göründü. Şan sinemasındaydı. Şan sinemasını dolduran binlerce insan ayağa kalktı ve Ruhi Su'yu alkışlamaya başladı. Alkış dinmiyordu. Ruhi Su yürüdü. Sahnenin önüne geldi. Elinde saz vardı. Elini göğsüne kaldırıp koydu. Seyirciyi yatıştırmak istiyordu. Seyirci oturmuyordu. Ruhi Su kanserdi. Pasaport alamadığı için tedavi olamadı, yaşamını yitirdi. Pasaportu o öldükten sonra verildi. 12 Eylül yönetimi yurt dışına kaçan kişilerin vatan haini olduklarını söylüyordu. Bu gerekçeyle de mültecilerden 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. Avrupa ülkeleri şaşkındı. Böylesi bir göç dalgasını onlar da beklemiyordu. Yurt dışındaki Türkler 12 Eylül yönetimine karşı muhalefetin en güçlü sesi oldular. Avrupa'da Türkiye'ye karşı lobi oluşturulmasını sağladılar. 12 Eylül yönetiminin idam kararları, siyaset yasakları, işkence iddiaları, cezaevi koşulları ilk olarak mülteciler tarafından Avrupa başkentlerine taşınıyordu. Avrupa Konseyi'nin 12 Eylül yönetimine karşı aldığı kararlarda onların etkisi vardı. Ancak her şeye karşın siyasi mülteciler bu ülkelerde zor koşullarda ve vatan özlemiyle yaşıyordu. Bülent Uluer, çalıştım, tercümanlık yaptım, derneklerde çalıştım. Türkiye'deki olan mücadeleyi desteklemek için orada ne yapılması gerekiyorsa onu yaptım. Her türlü işi de yaptık, çalıştık. İşte tuvalet de temizledik, mezarlıktan çiçek topladık. Lisan öğrendikçe biraz kabiliyetimiz yükseldikçe tercümanlığa doğru gitti. 12 Eylül yönetiminin en çok başını ağrıtan sorun Ermeni terör örgütü Asala'nın eylemleriydi. Hemen her ay yurt dışındaki temsilciliklere saldıran militanlar 23 diplomatı şehit ettiler. 12 Eylül yönetimi Ermenilerin durdurulmasına karar verdi. Bunun için de katliam suçlamasıyla aranan ve yurt dışına kaçan ülkücülerle işbirliği yapıldı. İbrahim Çiftçi, ülkücü militan. Vallahi teklif ben cezaevinde yatarken geldi. Yani ihtilalden sonra Mamak askeri cezaevinde hücrede yatarken teklif geldi. Biliyorsunuz o dönemde ben idam cezası almış bir tutukluydum, bir hücrede yatıyordum. Ve herkes benim asılmamı bekliyordu. Bu dönemde geldi. O ruh hali içerisinde herhalde benim bu teklife sıcak bakacağımı düşünerek teklif geldi. Cezaevi komutanlığından, askeri kişilerden geldi. Ve şunu dediler. İşte Ermenilere dışarıdan Türkiye'ye yönelik, Ermeni anarşistine, anarşistlerine, Ermenilere karşı, belli örgütlere, PKK'ya karşı mücadele için, yani vatanın bütünlüğü, birliği, işte vesaire. Bizim hoşumuza gidecek kavramlarla bize izah etmeye çalıştılar. Kendilerince. Ama ben onlara şunu dedim. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Etmezken öncelikle şunları sordum. Peki farz edelim ki kabul etsek bizim durumumuz ne olacak? Bizim statümüz ne olacak? Bunda ondan sonra hayatta kalabilirsek biz hangi şartlarda yaşayacağız? Huzurlu olacak mıyız? Yine alnımızda anarşist etiketi olacak mı? Normal vatandaş olarak, bütün hakları verilmiş vatandaş olarak yaşayabilecek miyiz? Mahkeme kararlarının neticeleri ne olacak? Bizim sosyal durumumuz ne olacak? İhtiyaçlarımızı karşılayacak bir takım işlerimiz, imkanlarımız olacak mı? Bunlara hep muğlak, yuvarlak cevaplar verdiler. Ülkücüler yeniden devlet safında göreve çağrılıyordu. Türkiye İş Cezaevindeydi. Ülkücüler bu süreci iyi kullanmaya gayret ettiler. Muhammed Akgün, Ülkü Ocakları. Ülkücü maddi bir şey için yapmaz bu. Mümkün değil. Ama işte ya ileride şu konularda affederiz. Şu insanları hür yaparız denmiş olabilir. Artı sizin varoluş gerçekleriniz madem Türk devletinin bekasıdır, sizin de görevinizdir denmiş olabilir. O arada arkadaşlarımız da buna uymuşlardır. O zaman arkadaşlarımızın olayların içinde olduğunu bütün dünya biliyor. Bu ülkücüler arasında Bahçeli Evler'de 7 öğrencinin öldürülmesinden sanık Abdullah Çatlı da vardı. Evren, bu Abdullah Çatlı denilen adamı kullanmış ve kullandığından dolayı da ondan sonra bu terör durmuşsa ben onu kutlarım. Aferin, iyi yapmış derim. Ama Abdullah Çatlı'yı mı kullandı, Ali'yi mi, Veli'yi mi kullandı bunu bilemem. Bir cumhurbaşkanının bilmesi de mümkün değil. Bilmesi de gerekmez. Çünkü eğer bilirse o zaman bu işi başbakan, cumhurbaşkanı yapmış olur. Aynı dönemde Türkiye'de lanetli bir kelime vardı. Anarşist. Bu sözcükle tanımlananlara karşı 12 Eylül yönetiminin çarkları işlemeye başladı. Bu dönemde tam 1.683.000 kişi polis tarafından fişlendi. Yani o dönemdeki nüfusu oranla her 26 kişiden birinin poliste dosyası vardı. 650.000 kişi gözaltına alındı. 210.000 dava açıldı. 230.000 kişi yargılandı. İşkence, vakai adiye. 12 Eylül yönetiminin aldığı ilk kararlardan biri gözaltı süreleri oldu. 12 Eylül öncesinde sıkı yönetim koşullarında bir zanlı 15 gün süreyle poliste sorgulanabiliyordu. Bu süre tam 90 güne çıkarıldı. Ancak polis talebi doğrultusunda kimi zaman 3 ay daha uzatma verebiliyordu. Bülent Fort'a 6 ay emniyette sorguda kaldım. Ancak daha sonra da değişik fasılalarla mesela 1 ay 15 gün süreyle cezaevinden alıp götürdüler. Çok yıpratıcıydı. Sürekli emniyet sorgusu gibiydi. 2,5 sene böyle devam etti. Sorgulamalarla ilgili en önemli iddia işkence oldu. Bu dönemde gözaltına alınan hemen herkesin işkence gördüğü iddia edildi. 12 Eylül döneminde gözaltında ya da cezaevlerinde 299 kişi yaşamını yitirdi. 171 kişinin işkenceyle öldüğü belgelerle kanıtlandı. 43 kişi için gözaltında intihar ettiği raporu düzenlendi. 73 tutukluya ise doğal ölüm raporu verildi. İşkenceyle ilgili iddialara her gün bir yenisi ekleniyordu. En yaygın işkence uygulamaları ise Filistin askısı, elektrik verme, cinsel taciz, zorla marş söyletme, uykusuz, aç, susuz bırakma, tecrit, basınçla su sıkma, zorla ayakta tutma, işkenceyi seyrettirme, dinletme, falaka, iple ellerin vücuda bağlanması, cinsel organlara şiddet uygulama, sahte idam denemesiydi. 70 yaşındaki Siyasal Bilgiler Fakültesi Profesörü Sadun Aren de falakaya çekilenler arasındaydı. Gözaltında işkence öylesine doğal bir hale gelmişti ki bir defasında Ankara Emniyetinde sorgulanan dev yol davasının sanıkları işkenceye karşı değil, emniyet kantinindeki zamlara karşı ayaklanmıştı. Bugün kara mizah olarak anılan bu işkenceler Türkiye'nin bu kuşağı üzerinde unulmaz izler bıraktı. Pek çok insan işkencede öldü, aklını yitirdi, sakat kaldı. Kimileri de işkence karşısında inandığı görüşleri terk etti, yenildi. Bülent Fort'a, o zamana kadar biriktirdiğiniz bütün değerlerin elinizden alındığı gibi bir duyguyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Herkes işkenceyi kendince yaşadı. Mamak'ta onlarca arkadaşımıza işkence sonrası şizofreni teşhisi konuldu. Hepsi arkadaşımızdı. İşkenceyi her gün onlarla yeniden yaşıyorduk. Sakat kalanlar, ölenler oldu. Çok travmatik bir şeydi. İşkenceciler sağcı, solcu, kadın, erkek, yaşlı, çocuk dinlemiyordu. Vatan haini olarak niteledikleri sanıklara karşı her tür yöntemi uyguluyordu. Şaban Dayanan, ortaokul öğrencisi, ayak parmağımı, cinsel organımı çok yüksek dozda değil ama bir anda sıçradım. Yüzümde bir parlama, bir yanma olduğunu fark ettim. Ve ağlamaya, bağırmaya başladım. Kimi sanıklar işkenceden kurtulamadı. Mahkeme ve hukuk karşısına çıkamadan emniyetin hücrelerinde yaşamları son buldu. Ancak emniyet hücrelerinde yaşam diğerleri için sürüyordu. Madem ki burada işkence doğallaşmıştı, sol görüşlü sanıklar da itiraz edecek başka şeyler buldular. Ölüm ile dirim arasında zamlara karşı eylem yaptılar. Bülent Fort'a, İçeride direniş yapıyoruz, emniyetteyiz. Yaptığımızın direnişin nedeni de şu. Emniyet kantininde ekmeğe anormal bir zam yapılmış, protesto ediyoruz. Kapılara falan vuruyoruz. Sonra dev yoldan sorumlu Kemal Yazıcıoğlu geldi. Ne oldu dedi. Böyle böyle dedik. Adam da şaşırdı. Şimdi ne yapacak? Ondan sonra ekmeği pahalı satanlar çıksın diye kendi polislerini dövdü. O kadar orada işkence görüyorsunuz hiç yani. O normal gibi geliyor. Böyle garabet bir şey. Bu dönemde sanıkları işkence ve kötü muamele ettikleri gerekçesiyle 150'ye yakın polis ve güvenlik görevlisi hakkında soruşturma açıldı. Bu görevlilerden yarısı mahkum oldu.